Sevgili izleyicilerimiz, fon analizi videomuza hoş geldiniz. Her salı akşamı sizler için bir fonu seçip analiz ediyoruz. Ekim ayından beri yapmakta olduğumuz bu serimizde bu videomuzun diğerlerinden bir farkı var. Diğer videolarımızda, şimdiye kadar yaptıklarımızda hep fonların geçmiş verilerini kullanarak analizlerini sizlere sunduk. Bu videoda seçtiğimiz fonumuzun yöneticisinin İleriye dönük sektörle ilgili beklentilerini de sizlere aktaracağız. Ben şimdi lafı çok fazla uzatmadan inceleyeceğimiz fonumuzun Yapı Kredi Portföy'ün yabancı teknoloji sektörü hisse senedi fonu olduğunu söyleyeyim. Fonumuzun kodu Yay ve buradaki bilgiler 26 Ocak 2023 itibariyle. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. 2023'ün başından beri Ocak ayının ilk günlerinden itibaren yabancı borsalarda, hisse senedi piyasalarında olumlu bir hava var. Bu havanın sebebi öncelikle Çin'in açılması, Covid sonrasında açılması piyasalara olumlu yansıdı. İkinci bir sebep olarak Amerika'da enflasyon düşüyor olması ve üçüncü olarak da Avrupa'da kışın beklenenden daha iyi geçmesi ve Avrupa'nın da resesyona girmesi beklenirken burada daha hafif bu ekonomik sıkıntıyı atlatacak gibi gözüküyor olması piyasalara olumlu olarak yansıdı. Burada biz baktığımızda Ocak başından beri Türk sermaye piyasalarında yatırım fonlarına baktığımızda en yüksek getirili fonlar arasında ilk 20'de yabancı fonların olduğunu gördük. Yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonların olduğunu gördük. Özellikle de teknoloji temalı fonlar ön plana çıktı. Öte yandan şimdi önümüzdeki hafta, içinde bulunduğumuz hafta ve ondan sonraki haftalarda Amerika'nın dördüncü çeyrek bilançoları gelecek. Fakat ne yazık ki burada bilançolarla ilgili beklentiler zayıf. Yani özellikle de işte dolar endeksinin güçlü olması geçtiğimiz dönemde, artan maliyetler, enflasyonun yüksek seyrediyor olması, tüm bunlar Amerikan şirketlerini etkiledi, olumsuz yönde etkiledi. O nedenle de bilançolarla ilgili beklentilerin zayıf olduğunda burada antiparantez söyleyelim sevgili izleyicilerimiz. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan ben öncelikle neler anlatacağım size onları paylaşayım. Önce bir yayı tanıyalım diyeceğiz. Fonumuzu her zaman yaptığımız gibi belirli özelliklerini anlamaya çalışacağız. Yatırım amacı ve stratejisini konuşacağız. Son portföy dağılımı ve hisse senetlerini paylaşmaya çalışacağım sizinle. Sonrasında yayın analizini yapacağız ve işte bu videoda farklı olan bölümümüz fon yöneticisinin beklentileri. Bunu da sizinle paylaşacağım videomuzun sonunda. Şimdi öncelikle Yay'ı tanıyalım demiştik. Fonumuz oldukça eski bir fon. 32 yaşında, 1990 yılında kurulmuş. 4 milyarı geçmiş portföy büyüklüğü ve içerisinde de 24 binin üzerinde yatırımcı var. Fon kendisine bir teknoloji fonu olduğu için ve bir yabancı teknoloji fonu olduğu için Nasdaq 100 teknoloji endeksini, Nasdaq 100 getiri endeksini, bununla beraber mevduat dolar endeksini almış bir aylık. Ve BIST kaydı Repo Brüt Endeksini de karşılaştırma ölçütünün içerisine dahil etmiş. Fonumuzun yönetim ücreti yıllık %3,25 ve bu fonun risk değeri 7, yani çok yüksek riskli bir fon olduğunu söyleyelim. 7'li skalada en yüksek risk değerine sahip. Şimdi fonumuzun yatırım amacı ve stratejisinden kısaca bahsedelim. Bu bilgileri Kaptan ve fonumuzun portföy yönetim şirketinin sayfasından derliyoruz bildiğiniz gibi. Fonumuz yurt dışı borsalarda işlem gören teknoloji hisse senetlerine, teknoloji geliştiren şirketlere veya hizmet sunan, özellikle de işte bilişim teknolojileri, elektronik, yenilenebilir enerji teknolojileri, online iletişim ve elektronik ödeme sistemleri gibi farklı teknoloji alanlarına buradaki şirketlerin hisse senetlerini ve depo sertifikalarına yatırım yaparak teknoloji alanındaki global fırsatları yakalamayı hedefliyor. Amacı bu. Ve stratejisi de bu yönde. Aynı zamanda da fon portföyüne korunma amacıyla vadeli işlemleri de katabiliyor. Bunu da özellikle vurguluyor yatırımcı bilgi formunda ve burada da bir uyarı yapıyor. Diyor ki biz bu tür korumalar yaptığımız için portföyümüze türev araçlar aldığımız için burada oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının karşılaştırma ölçütünün getirisinden farklılaşmasına neden olabilir. Bunu da sizlere iletiyor. Şimdi fonun portföy dağılımına baktığımız zaman 26 Ocak 2023 itibariyle tabii bu bir yabancı hisse senedi fonu olduğu için portföyün çoğunluğu %89 oranında yabancı hisse senedinden oluşmuş. %9'u da yabancı borsa yatırım fonlarından oluşmuş. Geriye kalan kısmı likidite ihtiyacı için yani fondan çıkışlarda nakde ihtiyacı oluyor fonumuzun. O nedenle de bir miktarda hem TL mevduatta hem döviz mevduatta parayı tutmakta. Fonumuzun 30 Aralık 2022 itibariyle portföy dağılım raporuna baktığımız zaman ilk 5 hisse senedi olarak neleri görüyoruz? Bunları da aktaralım. Çoğunlukla fonun yatırım yaptığı şirketler Amerika menşeli şirketler 30 Aralık itibariyle tabii ki. Burada sadece iki tane Avrupa firmasına yatırım yaptığını görüyoruz. Onun dışında Asya firmaları portföyde yer almıyor. İlk 5'te ağırlık olarak en yüksek Apple %5,4 ile Microsoft var %4,7, Nvidia %2,6, Google'ın hissesi var %3,2 oranında ve de Broadcom'e %2,3 oranında pay ayırmış. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi de gelelim yayın analizine. Önce getiri analizi yapıyoruz ve diğer karşılaştırma kendimize kıyaslamak için aldığımız yatırım araçlarıyla kıyaslıyoruz. Şimdi burada hem kısa hem uzun vadeye bakıyoruz. Orta vadeye de bakıyoruz tabii ki. Yayın TL bazlı getirilerini dolarla, altınla, enflasyonla ve BIST 100 endeksiyle kıyaslıyoruz. Burada BIST 100 endeksini koymamızın nedeni yüksek riskli bir fon olduğu için yüksek risk alan yatırımcılara hitap ediyor ve bu yatırımcıların da yatırım evreninde bizim borsamızda yer almakta. Bu nedenle onu da koyduk. Şimdi son dönemde az evvel söylediğim gibi Ocak ayından başlayarak teknoloji yabancı fonlar güzel getiriler elde ettiler. Yay da bundan payını aldı ve bir aylık döneme baktığımızda yayın getirisi tüm yatırım araçlarının üzerinde %14'lük bir getirisi var. 3 aya baktığımızda doları geçtiğini görüyoruz. Enflasyonun üzerinde kazandırmış. Fakat borsanın ve altının altında. Çünkü bunlar da özellikle borsada getiriler oldukça yüksekti. Aynı şeyi 6 ay içinde söyleyebiliriz. 6 ayda dolar getirisinde altında kalmış. Fakat yılbaşından bu yana baktığımızda gene tüm yatırım araçlarının üzerinde bir getiri sağladığını görüyoruz. 2022 senesi yabancı teknoloji fonları açısından, yabancı teknoloji sektörü açısından kötü bir seneydi. O nedenle yayında getirisi oldukça düşük, %10,7'lik bir getirisi var ve diğer yatırım araçlarının altında kaldığını söyleyelim. Son 3 yıla baktığımızda ise burada çok güzel geçmiş olan bir 2020 ve 2021 seneleri var. Bunların da etkisiyle yayın doların üzerinde getirdiğini görüyoruz. Enflasyon da aynı şekilde üzerinde. BIST 100 endeksinde son bir yıldaki yüksek getiri son 3 yıla da yansımış. Altında da getiri %290. Buralarda yayın altının ve BIST 100'ün altında kaldığını söyleyebiliriz. 5 yıla baktığımız zamansa fonumuz altın dışında diğer bütün yatırım araçlarının üzerinde kazandırmış, enflasyonu ve borsayı yenen bir fon olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda da doların da TL bazlı getirisi üzerinde yer almış. Bir de dolar bazlı getirilere bakalım. Yay dediğim gibi son bir ayda ve 3 ayda güzel getiriler elde etti. %13,2 bir aylık dolar getirisi. Son 3 aylık dolar getirisi %10,7. Bir yıldaki getirisi negatif. Ama onun dışında 3 yılda %7,3 ve 5 yılda da %21,1'lik bir dolar getirisine sahip olmuş fonumuz. Şimdi isminde teknoloji kelimesi geçen fonlarla bir kıyaslama yaptık. Burada bizim sermaye piyasalarımızdaki yatırım fonlarına baktık ve isminde teknoloji kelimesi geçen hem yerli teknoloji firmalarını hem yabancı hem de ikisine birden yatıran fonlarımız var. Hem yerli hem yabancı sektöre, hisselere yatırım yapan fonlarımız var. Bunlarla kıyaslamalar yaptık. Sayıları son yıllarda epeyce arttı bu fonlarımızın. Baktığımız zaman son bir yılda 14 tane fonumuz var. Gri ile gördüğünüzde fonlarımızın sayıları. Ama daha uzun vadeye baktığımızda 4 tane fonumuz olduğunu görüyoruz. 3 yılda ve 5 yılda dediğim gibi son yıllarda sayılar artmış. Burada kısa vadede baktığımız zaman son bir ayda ve son bir ayda özellikle söyleyelim tabii. Burada Borsa İstanbul'daki düşüş ve yabancı teknoloji hisselerindeki artışın sayesinde fonumuz diğer 16 fonun üzerinde, oldukça üzerinde getiri elde etmiş. 6 aya baktığımızda yılbaşından özür dilerim 6 aya baktığımızda ve bir yıla baktığımızda ise isminde teknoloji kelimesi geçen fonların ortalama getirisinin altında kaldığını görüyoruz. Bunun sebebi de Borsa İstanbul'un son bir yıldaki yüksek getirisi. Tabii bundan yerli teknoloji firmalarına yatırım yapan fonlarda nasibini aldı ve yüksek getiriler elde etti. Bu nedenle yayın getirisi özellikle de yerli teknolojiye yatırım yapan fonların getirilerin altında kaldığı için diğer yabancı teknolojiye yatırım yapan fonlar gibi burada daha düşük getiriler elde ettiğini görüyoruz. 3 yıla baktığımızda ortalamaya yakın %253 ortalama getiri, 4 tane fonun ortalama getirisi, yayın getirisi %240. 5 yıla baktığımızda ise diğer 4 fonun ortalama getirisinin üzerinde bir getiri elde ettiğini görüyoruz. Bir de sadece yabancı teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlarla bir kıyaslama yaptık. Burada da az evvelkine benzer bir isim sadece 4 tane fonla kıyasladığımızı söyleyelim. Özellikle de uzun vadede ve kısa vadede de olmak üzere fonumuzun yabancı teknoloji fonlarına yakın kısa vadede getiriler elde ettiğini, uzun vadede ise arayı açtığını görüyoruz. Son 3 yılda yabancı teknoloji fonlarını %228 kazandırırken ya %240 kazandırmış, son 5 yılda da %435'lik yabancı teknoloji fonlarının ortalama getirileri, yayın getirisi ise %507 olarak oluşmuş. Son olarak da analiz kısmımızda risk analizini yapıyoruz fonumuzun. Fonumuzun oldukça yüksek riskli bir fon olduğunu söylemiştik. Standart sapması %39'a yakın. BIST 100 endeksinin daha önceki videolarımızda size standart sapmasını aktarmıştım. Oradan pay biçebilirsiniz. BIST 100 endeksinin yaklaşık %27-28 civarında standart sapması vardır. Bu fonumuzun riskinin ne kadar yüksek olduğunu standart sapmasından görebilirsiniz. Aşağı yönlü riske de bakıyoruz. Burada %26 civarında bir risk var. Negatif getirili gün sayısına baktığımız zaman son bir yılda 253 iş günü içinde 127 gün bu fonumuz negatif getiri yazmış. Bir de Sharpe oranına bakıyoruz tabii ki. Aldığım riske değdi mi diyoruz. Elde ettiğimiz bir birim risk başına artık getiriyi ölçen bu oran fonumuz için negatif. Yani elde ettiğimiz artık getiri negatifmiş. Yani biz mevduat endeksinin altında son bir yılda getiri yazmışız. Bu tabii yabancı teknoloji sektörünün iyi gitmemesiyle alakalı, oldukça düşük getiriler olmasıyla alakalı burada. O nedenle fonumuz da bundan etkilenmiş. Ama bundan sonraki dönemde bu sektör iyi giderse, o zaman burada pozitif Sharpe oranları görebiliriz, geçmişte gördüğümüz gibi. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi de size yay yöneticisinin yani Yapı Kredi Portföy Yönetim Şirketi'nin yabancı teknoloji sektörüyle ilgili görüşlerini kısaca paylaşmak istiyorum. Burada biz kendilerine sorular sorduk. Bu sorulara verdikleri yanıtları beraber sizinle tartışalım. Şimdi öncelikle şunu sorduk. Amerika'nın 2023 yılı ekonomik durumu ile ilgili beklentiler. Neden? Çünkü fonumuz 30 Aralık itibariyle yüksek oranda portföyün neredeyse tamamını Amerika'daki teknoloji şirketlerine yatırmış. İki tane de Avrupa menşeli şirket var demiştik. O nedenle Amerika ile ilgili beklentileri nelerdir bu pozisyonlarını koruyacaklarsa ve Amerikalı şirketlerin de 2023 yılı performansının nasıl olacağını sorduk. Ve bize iki senaryoda yanıt verdi. Birincisi, 2023 yılında ABD ekonomisi kötü senaryoda hafif durgunluk yaşayacağını, iyi senaryoda da hafif büyüme sergileyeceğini öngörüyor fon yönetim şirketimiz. Ancak şunu da söylüyor. Diyor ki özellikle de 2023 yılının ilk 3 çeyreğinde Amerikan şirketlerinin karlılık büyümeleri tarihsel ortalamaların altında kalabilir. Bu nedenle de yılın içerisinde biz bu hisse senetlerinde oynaklıklar görebiliriz. Yani volatilite, inişler, çıkışlar yüksek olabilir. Ancak geri alım için bu tür aşağı doğru hareketler bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Yıl sonu getirilerinin de tatminkar düzeyde gerçekleşebileceğini değerlendiriyorlar. Sonrasında Amerika teknoloji sektörünün geleceğini sorduk. Amerika'da teknoloji sektörü nasıl gider diye sorduk. Tabii Amerika'nın teknoloji alanında önce olduğunu belirtiyor. Çin'in de Amerika ile rekabet edebilecek bir ilerleme sürdüreceğini değerlendiriyor. Fakat yine de Amerika'nın teknolojide lider konumunu koruyacağını ekliyor. Burada da özellikle vurguladığı teknoloji alanları var. İşte yapay zeka, robotik, batarya teknolojileri, bulut bilişim gibi. Buradaki potansiyelin devam ettiğini söylüyor. Aynı zamanda da şunu ekliyor. Özellikle büyük şirketlerin yeni alanlara da girmesini beklediklerini, yani size burada sunumda da gösterdiğim ve koyu renkle yazdığım yeni alanlara da yatırım yapmasını beklediklerini ve büyümelerini de bu çerçevede sürdürmelerini tahmin ettiklerini bu şirketlerin ekliyor. Üçüncü olarak bu kez Avrupa Birliği ile ilgili beklentilerini sorduk. Avrupa Birliği'ndeki ekonomik beklentiler nelerdir? 2023'te yayın portföyüne Avrupa menşeli teknoloji şirketlerinin payları artırılabilir mi? Bu bilgiyi sorduk. Ve Avrupa Birliği ile ilgili ekonomik beklentilerinin Amerika ile aynı olduğunu gördük. Diyorlar ki İyi senaryoda hafif büyüme, kötü senaryoda ise hafif bir durgunluk bekliyoruz Avrupa Birliği ile ilgili. Ve kendi yapacakları yatırımla ilgili Avrupa Birliği tarafında da şunu söylüyorlar. Amerika'da işlem gören teknoloji şirketlerinin çoğunluğunun satış gelirleri ve faaliyet kârlarının önemli bir bölümü Amerika dışındaki bölgelerden sağlanıyor. Biz de eğer yıl içerisinde Avrupalı teknoloji şirketleriyle ilgili alım fırsatı görürsek bunları portföyümüze dahil etmeyi düşünürüz diye ekliyorlar. Peki diyoruz, Asya şirketlerine yer vermeyi düşünüyor musunuz 2023 yılında? 2022'nin Aralık ayında, 30 Aralık'ta böyle bir portföyde Asya şirketleri yoktu. Acaba 2023 yılında olabilir mi? Burada da beklentilerini paylaşıyorlar bizimle. Özellikle Çin için büyümenin 2022 yılındaki tarihi düşük seviyelerden toparlanma göstererek tarihsel ortalamaları yakınsamasını bekliyorlar. Aynı zamanda teknoloji sektöründe öncü oyunculardan, önemli oyunculardan Güney Kore ve Tayvan'daki şirketler, bunlarla ilgili de, bu ülkelerle ilgili de büyümelerin yine aynı şekilde tatminkar düzeyde gerçekleşebileceğini 2023 yılında öngörüyorlar. Ve yine Avrupa şirketleri için yaptıkları tahminleri burada da tekrarlayarak, eğer bir alım fırsatı görürlerse portföylerinde Asya teknoloji şirketlerine de yer verebileceklerini iletiyorlar sevgili izleyicilerimiz. Son olarak da şunu sorduk yayın yöneticisine. Dedik ki 2023 yılı beklentilerinizi daha önceki bir yıla benzetmek gerekseydi bu hangi yıl olurdu dedik. Tabii ki onlar da diyorlar ki tarihin tekerrür etmemesi nedeniyle yani böyle bir yıl benzetmesi yapmak oldukça zor. Fakat şunu söyleyebiliriz diyorlar. S&P 500'ün 95 yıllık tarihinde 50'ye yakın, yani 50 yıl çift haneli getiriler oluşmuş S&P 500'de. Ve jeopolitik koşullarda da bir değişiklik olmadığı sürece 2023'teki performansın yıl içinde oynaklıklar yaşansa bile bu yıllardan birine benzer bir seviyede gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu söylüyorlar. Biz de böyle olunca dedik ki geriye dönüp bakalım acaba S&P 500 çift haneli getirileri ne zaman elde etmiş? Tabii biz verilere bu kadar uzun bir süre için ulaşamadığımızdan yani son 95 yıla bakamadığımızdan son 10 yıla bir bakalım dedik. Çift haneli getiriler nasıl yani hangi yıllarda S&P 500 iyi perform etmiş ve buna bağlı olarak teknoloji endeksi nasıl perform etmiş? Bir de tabii ki kötü yıllara bakalım istedik ve burada yayın performansını görelim, izleyelim. Şimdi öncelikle bir Amerikan borsalarının iyi performans sergilediği senelere baktık ve yayın dolar getirisine baktık. Şimdi burada son 10 seneye baktığımızda 7 senede çift haneli getiriler görüyoruz. S&P 500 endeksinde 2012, 13, 14, 17, 19, 20 ve 21 senelerinde. Burada şimdi yan tarafa da Nasdaq Kompozit Endeksini koyduk. Yani bir teknoloji endeksi. Ve baktığımız zaman öncelikle bir S&P 500'e Nasdaq'a bakalım. S&P 500'ün pozitif getiri yazdığı senelerde aynı şekilde Nasdaq'ta pozitif getiriler elde etmiş. Ve bu senelerin hepsinde de 2021 yılı hariç S&P 500'ün üzerinde getiriler elde etmiş. Bir tek 2021'de S&P 500 %27, Nasdaq Kompozit %21'lik bir getiri elde etmiş. Bunu görüyoruz. Ve burada yayın getirilerine baktığımız zamansa zaman zaman yayın işte S&P 500'ün üzerinde zaman zaman altında olduğunu görüyoruz. 2021 yılında aynı Nasdaq Composite gibi altında kalmış. 2013'te de aynı şekilde düşük bir getiri elde etmiş. Ama onun dışındaki yıllarda S&P 500'ün üzerinde seyretmiş. Nasdaq Composite ile kıyasladığımızda ise 2012'de Nasdaq Composite'in üzerinde, 2013'ün zaten düşük getirili, özellikle de kur etkisiyle böyle bir getiri kaybı olduğunu söyleyebiliriz. 2014'te üzerinde, 2017'de üzerinde olduğunu görüyoruz. 2019 ve 2020'de altında kalmış. 2021 yılında da Nasdaq Composite'in 2 puan üzerinde kalmış. Yani Amerika'daki teknoloji hisselerinin ve S&P 500'ün iyi gittiği senelerde, çift haneli getiriler elde ettiği senelerde yayında bunlar gibi çift haneli dolar bazlı getiriler elde ettiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde bir de kötü senelere bakalım. Son 10 sene içerisinde 3 yıl negatif getiriler var. 2015, 18 ve 22. S&P 500'de negatif getiriler görüyoruz. Nasdaq Composite'de bir tek 2015'te pozitif getiri ama onun dışında negatif getiriler. Yayın getirileri de bu 3 senede dolar bazlı negatif olduğunu görüyoruz. Burada 2022'de özellikle %41'lik bir kayıp var. Nasdaq Composite'in de üzerinde. 2015 ve 2018'de Nasdaq Composite ve S&P 500'e daha yakın getiriler olduğunu görüyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, burada biz size Yapı Kredi Portföy'ün yayın yöneticisinin bakış açısıyla beklentilerini ilettik. Burada daha ziyade olumlu beklentiler olduğunu görüyoruz sektörle ilgili. Siz muhakkak olumsuz beklentilerle ilgili ekonomistlerin görüşlerini de okuyun, dinleyin. Burada her türlü fikri almak gerekir yatırım yapmadan önce ve kendi risk algınıza uygun portföyünüzü oluştururken yatırım fonlarını bu şekilde farklı görüşleri de alarak oluşturmanızı tavsiye ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.